Merhaba, kendimiz için yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Bu hafta mikro yöneticilik konuşacağız. İngilizcesi micromanagement. Bu şekilde de biliyor olabilirsiniz bu terimi. İş ve kariyer dünyasına dönüyoruz. Mikro yöneticilik nedir? Aşırı detaycı ve müdahaleci yönetim tarzı olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Farklı kaynaklarda böyle gördüm. Ne yapılması gerektiğini sürekli söyleyen ve son dakikada nasıl yapılacağına karışan, işi anlamamız için gerekli olan bilgiyi eksik ya da yanlış veren, yapıcı olmak için değil hata bulmak için rapor isteyen ve gereğinden fazla detaya inen yöneticiler olarak tanımlanmış. Bu tarz yöneticileri mikro sınıfına koyabiliyoruz. Bu gerçekten hayatı çok zorlaştırabiliyor. Bu konuyu Esin önermişti. Bu yüzden Esin'le başlayacağız. Esin, son dönemde biraz muzdarip oldun sanırım bu durumdan. Nasıl olduğunu anlatmak ister misin?
Çok isterim. Öncelikle en fazla burada bunu gündeme getirmemin sebebi sanırım bu terimin hayatıma çok yeni girmiş olması ve girer girmez hayatım, yani ilk kariyer alanımın tamamını ele geçirmiş olması. Bu kadar yeni bir konsept bir anda nasıl bütün gündemimi işgal edebilir diye çok düşündüm. Benim için mesela mikromanagement, mikroyöneticiliğin tanımını yapmak bile çok zordu. Şimdi işte sözlük tanımı olarak okuyoruz. Belki başka insanlar da kariyer gelişimi için araştırma yaptıklarında bunları okuyorlar. Ama kendini böyle bir durum içinde bulduğunda bir anda işte geri adım atıp "Aa, benim yöneticim bana mikro yöneticilik uyguluyor" demek bence çok zor. Ve bu işi çözümsel olarak ele almak için, bu işe bir dur demek için de çok kilit bir adım. Yani problemi tanımlamak ve problemin varlığını kabul etmek. Ama hayattaki her şey gibi bu da böyle siyah beyaz olmadığı için çeşitli durumlarda ve yine belki de genç kadınların içinde bulunduğu kariyer durumlarında tanımlamasının daha güç olabileceği bir durum olduğunu düşünmeye başladım ben. Belki de bir savunma mekanizması, çünkü benim bunun üzerine parmağımı koymam aylarımı aldı. En baştan bu kısmını biraz gündeme getirmek istedim. Sizin için sizce tanımlaması kolay bir şey mi? Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İsterseniz onu konuşalım. Sonra benim için neden zor olduğuna yönelik sonradan geliştirdiğim tahminleri sıralayabilirim.
Yani benim aklıma şu soru geliyor. Eğitim sürecinde miyiz? Yoksa mikro yöneticilik düsturunu benimsemiş bir yönetici tarafından mı yönetiliyoruz? Bunu nasıl anlayabiliriz mesela?
Evet.
Fikri olan var mı? Yok. Hiç sen bir şey diyecek misin bu konuda mesela? Yok.
Ya hayır, yok. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ya şöyle, bence de tanımını yapmak çok zor. Ben bugün bu konuyu konuşacağımızı bildiğimiz için işte biraz böyle okudum ettim ve şeyi düşündüm. Benim yöneticilerim mikro yönetici miydi acaba diye. Ve yani bir saat öncesine kadar böyle olduğuna emindim. Ama biraz bunun üzerine okuduktan sonra fikrim değişti. Ya olmayabilir ya falan diye düşündüm. Çünkü mesela size de sordum ya, orada tanımlanan pek çok özellik var. İşte bir mikro yöneticinin 8 tipik özelliği falan gibi bir takım listeler var. Bunun çoğunda da Nihan'ın az önce saydığı şeyler var. İşte işi en iyi kendisini yapabileceğine inandığı için aslında işi paylaşmaktan hoşnut olan bir yönetici değil bu. Dolayısıyla hani sana işi paslasa bile her saniyesinde sürekli seni kontrol ediyor. Sürekli senden bir rapor, bir update bekliyor. İşle ilgili bir güncelleme, son durumu rapor etmeni bekliyor. Her adımda işte ondan izin almanı, onay almanı, karar verici merci kendisi olmasını bekliyor vesaire gibi pek çok sıralama var. Ben bu saydığımız kutucukların hepsine kendi yöneticilerimiz, bu zamana kadarki yöneticilerimi düşünerek hepsi için mesela tık atamıyorum. Birkaçına tık atabiliyorum. Birkaçına tık attığımda da bu evet bir mikro yöneticiyle çalışıyorum anlamına geliyor muyu çözemedim. O yüzden bunun tanımını hakikaten yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. Ama belli alanlarda yani şöyle, bunun örnekten örneğe ya da durumdan duruma değişebilecek bir şey olduğu kanaatine geldim ben biraz. Yani her zaman %100 bir mikro yönetici değil ama belli durum ve işte işlerde evet çok mikro yöneticilik yapıyor ama belli durumlarda da aksine tamamıyla beni salıyor çayıra, Mevlam kayıra gibi çalışıyorum.
Evet, tabii. Bu dengesizlik çoğu zaman tanımlamayı zorlaştırıyor olabilir.
ilişkilerdeki problemler gibi. Hani bir ilişkinin bazı yönleri son derece tatmin verici ve güzel gidiyor olabilir, sorunsuzmuş gibi hissettiriyor olabilir ama bazı alanları o kadar problemlidir ki öbür iyi kısımları gölge düşürür. Bence senin anlattığın durumda şuna bakmak lazım. Çok belirli başlı konularda bile hani bir mikro yöneticilik davranışı sana uygulanıyorsa, bu sana uzun vadede kendi performansını ortaya koyarken büyük bir baskı hissettiriyor mu? Büyük bir korku şeklinde kendini gösteriyor mu? Bir sonraki hareketini sürekli önden, daha doğrusu şöyle galiba daha doğru ifade edebilirim. Ve bu benim ifadem bile değil, çok ilginç. Belçika'da yaşayan yabancı bir arkadaşım geçen gün bana bu konuda dert yanıyordu. İşimde diyor, neyi nasıl sunacağıma o kadar fazla kafa yoruyorum ki artık işin içi boşaldı ve yaptığım işe daha az konsantre oluyorum. Çünkü aklımdaki tek öncelik, yani her zaman birinci öncelik yöneticimin bu işi gördüğünde bana ne diyeceği. Yani sürekli kafamdan o ilk vereceği bana geri bildirimi düşünüyorum, gözden geçiyorum, bunun üzerine bir korku geliştiriyorum. Ve aslında işi iyi sunabilmekten ziyade bütün enerjimi buna harcıyorum. Yani karşıma çıkabilecek kötü geri bildirimleri nasıl ekarte edebilirim konsantre olarak işimi yapıyorum. Ve bence bu çok üzücü bir şey. Ve bu tamamen bir kaynak zayiatı.
Benim de tam olarak yaşadığım şey bu.
Biraz daha detaylandırır mısın?
Neden çok o zaman savunuyorsun yöneticini bize? Benim yöneticim mikro yönetici gelmedi.
Sadece şu anki yöneticimi düşünmüyorum bu arada. Ben bugüne kadar 3 farklı şirkette çalıştım yani. Bunun ikisi çok büyük global şirketlerdi. Şu an daha yerel, lokal bir şirkette çalışıyorum ama yani bu zamana kadar da çok fazla yöneticim oldu. Hepsini düşünerek konuşuyorum. Şu anki yöneticimin de mesela bana iş paslamakla ilgili hiçbir derdi yok. Hatta bence gereğinden fazla iş veriyor bana. Böyle her dakika raporlamamı bekleyen bir tarafı da yok. Ama mesela daha önceki işlerimle şu anki işimi karşılaştırdığımda şunu biliyorum. Ben artık karar merci değilim. Benim herhangi bir inisiyatif alanım, daha doğrusu nerede inisiyatif alacağımı hiç bilmiyorum.
Ama ve o işin çok niteliğinden de kaynaklanıyor olabilir Tuğçe ya. Orada öyle bir ayrım da yapmak gerekiyor.
İşin niteliği çok değişmedi ama aynı sektördeyim, aynı işi yapıyorum. Yani işin niteliğinden ziyade orada karşımdaki insan ve benim statüm değil de yani şimdi şeyi
pozisyonun,
düşünüyorum.
Pozisyon canım, pozisyon, sorumlulukların.
Şöyle ki ilk çalıştığım yeri düşündüğüm zaman bana orada ciddi anlamda bir inisiyatif veriliyordu. Yani bir takım kararları ben kendim verebiliyordum ve hani hata yapıyorsam da benim hatamdı. İyi bir şeyse de benim iyi yaptığım bir şeydi. Bunun üzerinden yöneticim bir, yani benim hata yapma durumumda yöneticime herhangi bir fatura kesilmiyordu. Ya da ben iyi bir şey yaptığımda da krediyi yöneticim toplamaya çalışmıyordu. Mesela şu an çalıştığım yerde bunu söyleyemem. Karar merci kesinlikle benim yöneticim ve yani ben de artık mesela karar vermekte zorlanıyorum ve korkuyorum ve ona paslamaya çalışıyorum. Ki bence en büyük sorun alanı bu oluyor zaten mikro yöneticiliği. Sen artık çünkü çok pasifleşmeye başlıyorsun. Sürekli kontrol altında olmaktan dolayı. Şey, yani hani şu anda statü pozisyon olarak daha yüksek bir pozisyonda olmama rağmen o inisiyatif alanına sahip değilim mesela. Hiçbir şekilde karar merceği ben değilim.
Ben biraz kendi deneyimlerimden örnek vermek istiyorum. Şimdi ben kariyerimin başından beri bir uluslararası organizasyonda çalışıyorum. Daha doğrusu birden fazla uluslararası organizasyonda çalışmış oldum. Şimdi yeni iş yerime Ekim ayında başladım.
Sosyal ve yardım ve kalkınma alanında çalışan diyelim bir şey spesifikleştirmek için.
Önceki işimde tamamen kendi işimin patronu gibiydim. Yani tabii ki yine hani başka bir organizasyonda tamamen insani yardım faaliyetleri üzerine çalışıyordum ama bütün işin sorumluluğu bendeydi ve artık hani 4 yıldır aynı şeyi yapıyor olmanın getirdiği bir rahatlık ve bir uzmanlık da vardı. O yüzden mesela o işin getirdiği bütün sorumlulukları neredeyse alabiliyordum. Ama buraya başladığımda işin niteliği çok değişti. Yani inanılmaz derecede finansal, hukuki ya da kurumsal kurallar girdi işin içerisine. Prosedürler girdi benim takip etmem gereken. Ve ben hani bu kuruma yeni girmiş bir insan olarak bunu tek başıma yapabilmek için gerçekten biraz deneyime ihtiyacım var. Ve şu an mesela benim amirim bu prosedürlerle benim aramda bir tampon bölge oldu. Mesela ben şunu biliyorum. Hiçbir zaman benim hatam yüzünden bizim kurumumuza bir zarar gelmeyecek. Çünkü arada öyle bir insan var. Ve o hem benim yaptığım şeyleri kontrol ediyor. Hem de benim yaptığım şeylerden sorumlu olduğu için bir şeye cevap verilmesi gerektiği zaman önce o cevap veriyor. Ve bu beni inanılmaz rahatlatıyor. Şimdi mikro yöneticiler de gördüm. Bu sektörde de gördüm. Özellikle mesela uluslararası organizasyonlarda çok fazla yönetici sirkülasyonu oluyor. Yani çok fazla çalışan sirkülasyonu olduğu gibi yönetici sirkülasyonu daha da fazla oluyor. Çünkü yöneticiler çoğunlukla yabancı oluyorlar. Ve bir ülkede 5 yıldan fazla kalamıyorlar. O yüzden ne yöneticiler gelip geçiyor? Yani tahmin edemezsiniz. Çünkü bunun için yani bir mesela sınav yapılıyor gerçekten. Bir mülakatta yöneticilik kabiliyetlerini de ölçen sorular soruluyor. Ve bunlar hani deneyimler üzerinden soruluyor. Bunlar karşındaki insanın konuşmasından gerçekten anlayabileceğin şeyler oluyor aslında. Hani ezbere olmuyor hiçbir zaman. Ama yine de yani bilmiyorum insanların kafasındaki yöneticilik algısı mı farklı? Yoksa bunlara hala dikkat edilmeyen aşamalarda mıyız? Hani bir insanın işinde başarılı olması onun iyi bir yönetici olmasından daha önemli bir nitelik haline geliyor hala işe alımlarda. Neden bir insanın o işte yani o iş mesela yani bir performansa dayalı bir iş olsun atıyorum. Yani nasıl diyebilirim ki? İşte finans. Hani mesela bu insan finansta çok iyi. Bu insana her şeyi emanet et, gözünü kapat, bırak git. Ama mesela sen onu finans bölümünün başına atıyorsun. Ve sen onu finans, yani finans bölümü zaten böyle insanlardan oluşuyor. O yüzden bir yöneticiden beklentin o işte iyi olması tabii ki. Ama bir yandan da şey gerekmez mi? Hani yöneticilik kabiliyetlerinin asıl parlıyor olmasına önem verilmesi gerekir. Neden verilmiyor mesela? Ben bunu merak ediyorum.
Çok bilinmiyor bence iyi bir yönetici nasıl olur. Belki bunun ayrımı da çok yapılmıyor. Çünkü yönetici olmak aslında işinde iyi olmak anlamına gelmiyor. Başka insanlarla nasıl çalışabiliyorsun ve kendi ekibini nasıl yönetebiliyorsun, nasıl üretken hale getirebiliyorsun, nasıl mutlu bir ortam sağlayabiliyorsun, bunlarla da çok ilgili. Ya nasıl insanlarla nasıl ilişki kuruyorsun? Aslında bence en temel düzeyde bu. Çünkü hani arkadaşınla görüşmek gibi değil yönetici olmak. Senin altında çalışan bir insanla kurduğun iletişim çok çok farklı. Çünkü orada bir eşitlik söz konusu değil ve senin o insan üzerinde bir yaptırım gücün var. Bu yaptırım gücünü nasıl kullanacaksın? İyi mi kullanacaksın? Hani farklı tarzlar benimseyebilir insanlar. Ama işte mikro tarz benimsediğin zaman gerçekten çok zor bir hale sokabiliyor çalışmayı. Yani hem kendisi için de hem başkaları için de. Benim okuduğum kaynaklarda bunun daha çok yani iş yapış tarzından ziyade kişinin kendi içsel problemleriyle alakalı olduğu yönündeydi. Ya da kendi güvensizlikleri veya kendi başka bir takım sorunlarıyla alakalı. Hani psikolog olmadığım için bu konuda yorum yapamayacağım. Ama çok katılıyorum. Çünkü yani diyelim ki tespit ettin. Benim yöneticim mikro yöneticilik yapıyor şu anda dedin. Bunun arkasından nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmek de çok güç. Çünkü sen geri mücadele etmeye çalıştıkça o çok daha fazlasıyla sana geliyor.
Bu noktada galiba kurumları da biraz suçlamamız gerekiyor. Çünkü hiç kimse okulda ya da ya bunun için özel bir kursa falan gitmediği sürece kimse annesinin karnından çıktığında iyi bir yönetici olmayı bilerek doğmuyor. Ve bazı insanlar yönetici olarak işe alındıklarında nasıl yönetici olmaları gerektiğine dair eğitimler de almıyorlar. Bu tabii ki küçük şirketlerde, küçük organizasyonlarda çok daha zor. Bunu anlayabiliyorum. Ve kişinin kendisine çok büyük bir sorumluluk yükleniyor. Sadece aklıma şey geldi, ya tabii ki yöneticilerimizi de anlamamız lazım. Onların kişisel şeyleriyle, mücadeleleriyle de çok alakalı. Benim okuduğum kaynaklarda da sürekli lafı geçen duygu mesela korku duygusuydu. O insanların da kaybedecek çok fazla şeyleri var herhalde kafalarında ve bunu yarattığı genel bir korku var. Ve bu korku üzerinden şekillenen bir kontrol, her şeyi kontrol etme ihtiyacı şekilleniyor. Ama ya son söylediğin bana bunu düşündürdü. Şu an şeyimi biraz kaçırdım düşünce akışını kafamda ama ben mesela bir de şu suçlamayla boğuştum son birkaç ayında iş hayatımın. Bu durumu tespit ettikten sonra Bir de bunu neden gündeme getirmedim ve hani up management denen bir şey var ya, alttaki kişinin üstteki yöneticiyi yönetmesiyle alakalı. Bu da bu arada hiç hayatım önce duymadığım bir konseptti. Son yani son yılda hayatıma girdi böyle. Ve bir de benim mikro yöneticilik yaparak aslında performansımı etkileyen bir yöneticiyi neden geri yöneterek bunu kontrol altına almadığıma yönelik bir suçlamayla karşı karşıya kaldım. Çok zor bir durumdu yani gerçekten.
Yine hiyerarşinin alt kısmındakine mi kaldı sorumluluk yani?
Aynen öyle, aynen öyle. Ve bu çok önemli bir şey. Up management da çok önemli. Tabii ki her insan ilişkisinde olduğu gibi bu tek yönlü bir ilişki değil, iki yönlü bir dinamik. Tabii ki her iki tarafa da büyük sorumluluklar düşüyor. Hatta yani biraz daha bu konuyu deşerken tabii ki çözüm önerileri ve bizim şu anki deneyimlerimiz üzerine bize ne iyi geldi, neyin daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bunu da konuşalım. Herkese sorumluluk düşüyor. Ama hiyerarşik düzende daha fazla sorumluluk almayı kabul etmiş insanlara ve buna yönelik yani maddi kazanımı da olan insanlara yine de biraz daha fazla sorumluluk düşmüyor mu?
Bence kesin düşüyor.
Az önce Dicle şey dedi ya, benim yöneticim ben ve belli prosedürler arasında tampon bölge. Yani aslında benim yaptığım işle ilgili bir soru olduğu zaman ben değil, ilk önce o cevap veriyor. Mesela ben bugün bu konuyu düşünürken bununla çok bağdaşan bir şey düşündüm. Yani acaba bu gerçekten yani Dicle'nin tariflediği gibi olması gerekiyor mu? Bir yöneticinin işi üst tarafa altındakinin işiyle ilgili sürekli bir şey vermek midir? Yani hiyerarşiyi bu şekilde yani kurguladığında... Yani inşallah
sürekli olmaz diyelim de.
Hayır işte çünkü bence mikro yöneticiliği doğuran şeylerden biri tam olarak bu. Senin yöneticin sürekli senin yaptığın her şeyi bir üstüne anlatmakla görevli olduğu noktada senin yaptığın işi sürekli kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Mesela ben ilk çalıştığım yerde az önce bahsettiğim gibi orada çok daha fazla inisiyatif alanına ve oyun alanına sahiptim. Ve benim yaptığım hiçbir hatanın faturası benim yöneticime kesilmiyordu. Bu benim performansımla ilgili bir şeydi. Yani çünkü o inisiyatif alanı bana verilmişti. Ve orada bir hata yapıyorsam bu benimle ilgili bir şeydi. Ve yöneticim bu anlamda bir sıkıntı çekmek durumunda kalmadığı için beni de sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmiyordu.
Ben seni anlıyorum. Ben bir cevap vereyim Esin. Çünkü benim örneğim ama bundan biraz farklı. Çünkü benim örneğim de benim yöneticim bana hep destek olmak ve rahatlatma amaçlı orada bulunuyor. Yani hiçbir zaman ben mesela ay bu insanı başına yakarsam diye düşünmüyorum. Yani yine kurumsal olarak bir hata yapmaktan korkuyorum tabii ki kuruma zarar vermekten. Ama aklımın hiçbir zaman bir köşesinde ben yöneticimle azar işitirim olmuyor mesela. Çünkü hani o ilişkiyi kurduk artık, o güven ilişkisini. Bu bana hiçbir korku yaşatmıyor, endişe yaşatmıyor. Benim yaşadığım tüm endişe, tüm stres, benim yaptığım hata kuruma mal olursa stresi.
İşte tam olarak ayırıcı nokta bu bence. Tuğçe'nin dediğin üzerine de bunu düşünmüştüm. Sana çok fazla iş veriliyor olabilir. Hani dedin ya şu anki rolümde bana bir sürü iş yükleniyor da belki daha fazla bile yükleniyor. Ama bu işler sana esayen edilirken sen yönetici bana güveniyor, sonsuz arkamda diye mi düşünüyorsun? Yoksa sürekli bir o korku ve bana bunları verdi ama aslında beni sınamak için mi verdi? Bu bir test mi? Bunun sonucunda eğer bir hata yaparsam çok daha büyük sonuçlarla mı karşılaşacağım? Çok daha büyük sıkıntılara mı sebep olacak bu şey? Ya da hani atıyorum minicik bir şey böyle saatlerce günlerce toplantılarda konuşulacak mı? Yoksa sürecin bir parçası olarak doğal mı kabul edilecek? Bu tarz farklılıklar var bence. Yoksa sana ne kadar görev verildiğiyle alakalı değil. Yani bir insan yine mikro yönetici olabilir. Altındaki insana çok çok az iş vermesi aslında onu mikro yönetici yapmaz. İş verdiği işleri yönetirken o işlerin yapılış sürecinde altındaki insanı nasıl hissettiriyor? Kendini güvende mi hissediyor yoksa hissettiriyor yoksa güvensiz ve diken üstünde mi hissettiriyor? Bununla alakalı.
Ama yani beraber çalıştığı insanları kötü hissettiren herkes o zaman mikro yönetici mi?
Değil, çünkü kesinlikle yani değil.
Dümdüz kötü bir yönetici de olabilir ya hani.
Mobbing de uyguluyor olabilir tabii. Ya bu da bu arada çok gri bir alan yani. Sürekli işinden mutsuz olan insanların bana mobbing uyguluyor demesi gibi durumlar da olabiliyor. Bu yüzden işte iyi tanımlamak çok önemli. Ben biraz yani maalesef kendi duygularımı bu şekilde tanımladığım için bana hissettirdikleri üzerinden ancak bu sonuçlara ulaşabiliyorum. O yüzden bunlar hakkında konuşuyorum. Benim ipuçlarım bunlar oluyor. Ama okuduğum kaynaklardan da gördüğüm kadarıyla gerçekten işte bunun fiziki karşılıkları da olabilir. Yani çok fazla raporlama, çok fazla açıklama, neyi neden yaptığının sürekli olarak yöneticine detaylı bir şekilde açıklaman gerekmesi ve onun her aldığın karar üzerine uzun uzun yorumlarının olması ve bunun öğretici bir şekilde olmaması. Bu durumun içinde bulunduğunda alınan geri bildirim öğretici ve yapıcı mı, yoksa sadece bir insanın hani bir şeyleri kendi yapmak istediği şekline sürekli çekmek için sürekli tekrarlanan yorumlar mı olup olmadığını ayırt edebilirsin aslında. Birazcık kendini geri çekip olayı daha net görmeye çalışırsan.
Bence burada önemli olan şey kendine, ya sana kendine güvenini sağlaması gerekiyor aslında yöneticinin. Yani hani bazen kafa karışıklığı oluyor. Diyelim ki hani bir şey atandı. Şimdi ben medya sektöründe çalışıyorum. Televizyonda çalıştım çok uzun yıllar. Mesela diyelim ki bir program senin sorumluluğunda. Sana bir yayın verildi. Şimdi o yayınla ilgili sana ne kadar güveniliyor? Yani sen yayında işte yöneticim ya saçma bir şey derse diye mi düşünüyorsun? Yoksa bir yandan hani yayınımın içeriğine dikkat edeyim, işte güzelce aktarayım, organizasyonu iyi yapayım diye mi düşünüyorsun? Ya da işte tamamen bu ayrıntılara, yani şu an işte bu kelimeyi seçtim ama ya bu kelime için bir şey derse diye mi düşünüyorsun? Bence o noktada işte kendi işini yapmanı da çok engelliyor. Çünkü televizyon bir performans sanatı ve bir şekilde o enerjini toplayıp konsantrasyonunu da sürdürmen lazım. Eğer aklında bu tarz sorular varsa o zaman o işin kalitesini de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Çünkü hani bu da kafadan uydurulmuş bir şey değil. Yani sen çok iyi bir yayın yaptığını düşünüyorsun. Arkasından yönetici gelip bu neydi böyle böyle bir daha görmeyeceğim. Bu nasıl bir saçtı falan derse ve sana doğru bir şekilde geri bildirimleri vermezse sen de çok kolay bir şekilde buna sürüklenebilirsin. Ya da yani hani benim sorumluluğumdaydı diye de düşünebilirsin. Bir içeriği bir şekilde yapmayı tercih ettiğin zaman.
Bir de şöyle bir yorum getireceğim. Şimdi bir azıcık yöneticilik tecrübesi olan bir insan olarak bir de o taraftan bakmaya çalışacağım. Bence işin en zor kısmı insanları iş delege etmek. Yani dediğim gibi hani sonunda çoğu iş yerinde böyle olmayanlar da var. En sonunda ekibin yaptığından sorumlu olan kişi o yönetici oluyor. O yüzden hani diyor ki ya ben bunu bir insana delege edip de yarım saat, iki gün bunun olmasını bekleyeceğime kendim şu an 5 dakikada yaparım diyor. Ama bu böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor ve artık hani hem yönetici tüm işleri yapıyor oluyor hem de ekip bu işin hiçbir parçası olamamış oluyor. Ve bence bu da bir mikro yönetim örneği, mikro yöneticilik örneği. Çünkü sen ekibi tüm karar mekanizmasının dışında bırakıyorsun. Kendilerini yetersiz hissettiriyorsun. Aynı zamanda kendi kendini de tüketiyorsun. Mesela böyle bir yönetici de gördüm daha önce. Çok çalışkan bir insan. Gerçekten hani varını yoğunu adıyor yaptığı işe. Ama bir yandan da işte o işi delege edemediği için bütün iş yükü altında eziliyor. Ve hani yani bazı insanlar böyle hisseder, bazıları hissetmez. Hani kimisine az iş verirsin, tamam eyvallah der. Onunla yoluna devam eder ama kimisi de hani ben bunun için mi buraya geldim diye düşünür ve ya işin olan inancını kaybeder. Yani böyle bir ikilem de oluyor. O yüzden işte iş delege etmek gerçekten bu işin çok kritik bir kısmı.
Peki delege ettiğin noktadan sonra ne oluyor? Biraz burası da önemli. Yani tamam bir işe birisinin yapmasına karar verdin. Muhtemelen orada düşündün yönetici olarak. Bu insan bu işi yapmaya elverişli birisi ve o işi verdin. Peki o verdikten sonra yaptığı her aşamayı, her şeyi kontrol etmek mi? Yoksa biraz zaman verip, alan verip o insanın o işi yapmasını biraz beklemek mi? Çünkü sen bunu 5 dakikada yapabilirsin, evet. Ama orada tek başına çalışmıyorsun. Orada bir ekip idare etmek de zorundasın. Onları da kendine dahil olmuş hissettirmek zorundasın bir yandan. Bir yandan onun da iş yapması lazım. Belki evet. Öğrenmesi lazım.
Ha bir de paradoks oluyor işte. Yani. O yapmadıkça öğrenmiyor. Öğrenmedikçe hep aynı döngüde devam ediyorsun.
Yapamamaya devam ediyor. Ve çalışan da sürekli olarak bunu görüyor zaten. Yani bir iş sana delege edilmediği sürece sen bana delege edilmediyse demek ki benim bu işi çıkarabileceğime bu insan güvenmiyor diye düşünüyorsun. Öyle değil mi? Yani çalışan i̇şte delege bu bağlantıyı çok rahat da kurabilir.
Ya evet ama delege ettikten sonraki adımlar da bence burada çok önemli. Yani tamam artık bu iş senin. dendi sana bir kere. Ama arkasından attığın ilk adımda tekrar uyarı aldın. Bu yalnız böyle olmamalı ya da şöyle olsun bence falan diye. Bir öneri de olabilir bu ama sonuçta hani yine de çok hızlı bir şekilde çok fazla müdahale etmek demek. Yani biraz alan ve zaman vermek gerekiyor işin sahibine o işi yapması için. Onu vermediğin noktada işte çok ciddi bir mikro yönetici oluyorsun. Çünkü her adımı teker teker raporlamasını istiyorsun. Her adıma müdahale ediyorsun. Yani çünkü o zaman kendin yapmaktan daha da farklı bir şey.
Çünkü müdahale etmek demek şu demek. Yani ben sana bu işi verdim kağıt üzerinde ama aslında işin kendi kafamdaki gibi olmasını istiyorum demek. Yani senin ortaya bir iş, benden bağımsız bir iş çıkarmanı istemiyorum. Tabii ki yani verilen genel yönlendirmeler falan olacak. Yani işin kuralları olacak. Özellikle yeni bir işi öğreniyorsan en baştaki şeye tanımlama zorluklarıyla geri dönüp bağlantı kurayım. Yani ben çok yeni bir iş öğreniyordum. Bir alandan başka bir alana geçmiştim. Dijen'inkine de benzer bir şey. Yani tabii ki bir eğitim süreci olacak. Yeni bir işi sıfırdan öğrenirken bu çok normal. Ama arkasından gelen bir sonuç çıkarırken kimin borusu ötüyor ve kimin istediği oluyor? Hani en üstteki yöneticinin kafasındaki şeyi sen tamamen ortaya çıkarmaya zorlanıyorsan tam olarak mikro yöneticilik oluyor. Yani delege edilmesinin arkasında okey ben bu insanın iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum güvenin olması lazım mikro yöneticilikten kaçınmak için.
Çünkü öbür türlü çalışana kendini çok yetersiz hissettiriyorsun. Yani iş verildi ama her adımı kontrol ediliyor. O zaman bu benim işim mi, onun işim mi? Ne kadar sorumluluk almalıyım? Çok ciddi bir kafa karışıklığı oluyor.
Bence orada şey de var. Mentorlukla, mentorluğun Türkçesini bilmiyorum bu arada.
Akıl hocalığı.
Ha, yani akıl hocalığıyla ya da bir iş öğretmeyle o mikro yöneticiliği çok birbirine karıştırıyorlar insanlar. Yani bunu bence çalışanlar olarak biz de hani o mikro yöneticiliğe maruz kalan insanlar olarak biz de o şekilde düşünebiliyoruz. O mikro yöneticiliği yapan yöneticiler de ben aslında iş öğretiyorum şu an sana diye bakıyor bazen meseleye. Yani çünkü o an her adımda araya girip bak onu öyle yapmaman lazım. Bunu böyle yapman lazım aslında işi öğretmek. Hani kendi bilgisini paylaşmak olarak addediyor. Ama onun dozunu iyi ayarlamak lazım. Yani bu kavramlar Esin dediği gibi aslında çok gri alanlar. Yani hani bir taraftan bir tarafa çok hızlı geçiş sağlayabilirsin. Yani mentorluktan mikro yöneticiliğe çok hızlı geçebilir insan. Orada bir şeylerin dozunu ayarlamak önemli gibi geliyor bana.
Ben bu mevzuyu daha çok hani Türkiye'de daha çok olur diye düşünmüştüm. Çünkü hani ebeveynlik de birazcık kontrolcüdür ya Türkiye'de. Ama Esin sen Kanada'da yaşıyorsun ve Kanada'da çalışıyorsun ve orada bunu çok ciddi bir şekilde maalesef gözlemleme fırsatı buldun. Maalesef. Demek ki onunla da çok alakalı değil.
Burada çok fazla konuşulan bir konu.
Yani sadece Esin değil, ben de çok fazla yabancı patronla çalıştım. Yani bizim neredeyse bütün patronlarımız yabancı ve kesinlikle hani Türklere özgü bir konu olduğunu düşünmüyorum.
Kültürel şeylerin, kültürel alışkanlıkların kesinlikle bir takım yansımaları var. Hatta dün burada MBA yapmış bir arkadaşımla bunu uzun uzun tartışıyorduk. Mesela Kanada iş kültüründe daha bireyselci bir yaklaşımın olması, her koyun kendi bacağından asılır, prensibinin daha yaygın olması, yani Türkiye'de daha kolektif çalışıyoruz, takım çalışması, işte daha aile gibi olma, aile gibi iş üretme falan durumları kendi gösterebiliyor bazı yerlerde.
Aynen, hiç özel sektörde çalışmadığım için iş yerlerinde böyle aile gibi oluyoruz falan diye tanımlayabiliyorsun tabii.
Hayır ya, bu bilinen bir fact ya kesinlikle. İki iş kültürü kıyaslanırken herkes hep bundan yola çıkıyor. Gerçekten hani toplumun genel olarak daha bireyselci olmasının Batı kültüründe, Orta Doğu'daki daha o kolektivist yaklaşımdan tabii ki kendini ayırıyor yani ve burada onun bir takım yansımaları oluyor. Ya bunu şey için söylemiyorum ya, zaten arkadaşlar 4 kişi üzerinden nasıl büyük büyük sektörleri genelleyebiliriz? Kendi kişisel deneyimlerimizi paylaşıyoruz burada. Belki bunu, bu yorumu yapan ve benim katıldığım arkadaşım da kendi deneyimlerini kıyaslıyor ama o Türkiye'de de özel sektörde çalışmıştı. Burada da özel sektörde çalışan ve burada MBA master yapmış bir insan. O yüzden onun gözlemlerine güveniyorum ve kendi deneyimlerimden de bağlantı kurabiliyorum. Her türlü kültürel şeyin böyle yansımaları olabiliyor. Senin dediğin bana şu an çok mantıklı geldi. Gerçekten kontrolcü ebeveyn durumunun yansıması olabilir. Ama bireysel bir toplumda yetiştiğin zaman sürekli kendini bir yönetici olarak işte üstlerini ispat etme çabasının bir sonucu olarak da yine mikro yöneticilik yapmaya devam ediyor. Buna daha meyilli olabiliyor olabilirsin. Önemli olan bunu tanımlayabilmek ve mikro yöneticiyle karşılaştığın zaman bence buna nasıl yaklaşıp çözüm önerileri getirebileceğini iyi planlayabilmek. Bu çok zor bir durum kesinlikle. Ve hemen işte size işte çözüm getirecek 5 öneri ya da 5 çözüm gibi bir konuşmayla da bu podcast'i bitiremeyebiliriz ama bilmiyorum, bir iki tane işe yarayacağını düşündüğüm şey var mesela benim.
Ben en çok işleyen şeyi size söyleyeyim mi arkadaşlar?
Söyle.
Kurumsal bir politika olması. Yani senin kurumun böyle şeylerin arkasında olacak. Senin kurumun diyecek ki tamam, bu insanla bu yönetici anlaşamıyor. İyi, ben bunların takımlarını değiştireyim.
Oraya gelmeden önce bir adım daha var. İletişim. Yani senin mikro yöneticiliğe maruz kaldığını fark etmen ve bunu ifade etmen gerekiyor.
Aynen, kesinlikle. Bunun
bu kilit aşama bu. İşte bunun muhatabı kimse, birinci olarak aslında o yöneticiyle de konuşmak ve bunun sana kendini nasıl hissettirdiğini ve performansını nasıl direkt olarak etkilediğini ifade etmek. Eğer işe yaramıyorsa da bir üst seviyeye bunu çıkarmak ve bu sefer de onları ifade etmek. Ama evet, dediğin şey, kurumsal bir yerde çalışmıyorsan çok zor ya. O zaman küçük yerlerde çalışan insanlar...
Şöyle bir yerde oluyor. Çalışıyorsan da bu söylediğinizin mantığını anlıyorum ama ben mesela şunu düşünüyorum. Daha az önce 3 saniye önce şeyi konuştuk. Yöneticileri zaten ekiplerini nasıl yönetir ya da insan yönetme becerileri üzerinden, ekip yönetme becerileri üzerinden yönetici yapmıyorlar. Tamamen günün sonunda işe ne kadar büyük katkısı oldu, ne kadar kâra yardım etti, etmedi. Çok numerik hedefler üzerinden değerlendiriyorlar. Şimdi bu dünyada ben bu yöneticiyle anlaşamıyorum, mikro yöneticiye maruz kalıyorum diye bir üst yöneticiye gitmenin nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda benim şüphelerim var. Çok pesimist bir yerden yaklaştım, kusura bakmayın ama.
Benim çalıştığım kurumlarda bu çok fazla yapılıyor ve bu çok başarıya ulaşıyor. Kim için başarıya ulaşıyor? Mikro yönetilen kişi için bu başarılı oluyor en sonunda. Çünkü daha iyi bir amirle çalışmaya devam ediyor ama sonra ne oluyor? Sonra onun yerine başka birini alıyorlar. Ve bu sefer de o kişi aynı şeye maruz kalıyor. Hani bu zaten hani yara bandı yapıştırmak. Hani asla kapanmayacak bir yaraya yara bandı yapıştırmak gibi oluyor. Hani bu iyi bir yöntem değil. Ama o kişiyi benim gördüğüm şimdiye kadar kurtarabilen en efektif yöntem.
Ya ekip değiştirmek mi burada evet, bahsettiğim şey?
Senin önerdiğin şeyi anlıyorum. Senin çalıştığın İş yerlerinde bunun işlemesini de anlıyorum. Çünkü senin çalıştığın yerler bunun işleyebileceği yerler. Yani insani yardım üzerine çalışan yerlerde bu tür konularda belli bir hassasiyeti üretmek zorundalar. Ya da o hassasiyeti dikkate almak zorundalar. Ama ben şimdi düşünüyorum, ben üst yönetime, ben yöneticimden mutlu değilim ya desem, ben giderim, yönetici kalır ya. Yani beni gönderirler abi. Ama
ilk adım yöneticiyle konuşmak. İlk adım yöneticiye ama bunu ifade etmek yani.
Arkadaşlar çok ideal bir dünyayı... Yöneticin bunu konuşmaya açık değilse, sen bana hep bunu söylüyorsun Tuğçe'cim, açık bir iletişimle çözülebilir diye. Ama bu karşındakinin ne kadar açık bir iletişime, yani iletişime ne kadar açık olduğuyla o kadar alakalı bir şey ki, duvar varsa karşında kiminle neyi iletişiyorsun yani?
Ya anlıyorum ama en azından seni rahatsız ettiği kadar onu da rahatsız eder. Sen de onun canını acıtırsın biraz yani. Sen, o seni çünkü sürekli olarak rahatsız ediyor belli ki. Sen de biraz onun başını şişir demeye çalışıyorum.
Sonra Tuğçe yine bay bay.
Ya ama işte o öyle ya, öyle olmuyor. Gidip böyle ya bak, bu beni bu şekilde etkiliyor falan diyorsun. Tamam, bu belki bir süreliğine etkili olabilir ama o insan zaten senden kaynaklanmayan sebepler yüzünden o şekilde davranıyor ve bu yüzden bir süre sonra tekrar eski haline dönebiliyor. Ya da hani sen gidip böyle kendini ifade ettiğin zaman karşılığında ama bu böyledir cevabı da alabiliyorsun. Mesela ama bu böyledir, ama ben zaten öğretmeye çalışıyorum deyip kendisine asla hata aramayıp kendisini kesinlikle sorgulamayan insanlar da çok fazla var.
Ben bir de işleyen bir yöntem daha gördüm arkadaşlar. Yani şaşıracaksınız ama mesela yöneticilik seminerleri oluyor. İşte webinarlar, workshoplar, bilmem neler. Bizden çok gider yöneticiler bunlara. Ya da yönetici adayları. Yani ben bunların işe yaradığını gördüm bazı insanlarda. Çünkü bazıları hakikaten bilmiyor ya.
Evet, hakikaten evet, bilmiyor ve
gidip oraya öğreniyor mesela. Nasıl yöneticilik yapılır?
Nihan, senin az yani, önce...
Pardon. Çok özür dilerim. Esin, sadece lafı gelmişken ben bu konuyla ilgili çok küçük bir anekdot anlatacağım. Ben çalıştığım şirkette bu tür yöneticiler için bir takım işte eğitimler çok aktif. Ve yakın dönemde dediğim geçen sene sonunda, yani korona falan olmadan önce, şirketteki bütün yöneticiler böyle bir eğitim aldılar. Ve şirkette sertliğiyle ve biraz nasıl diyelim farklılığıyla bilinen bir yönetici bu eğitimden sonra kendi ekibine şöyle dedi. İnsanlara kişisel olarak hakaret etmemek gerekiyormuş, biliyor musunuz?
Ne?
Şey, aynen, eleştiri yaparken insanlara kişisel bir şey söylememek gerekiyormuş. Yani bunu 40 küsur yaşında, yaklaşık 10-15 senedir yöneticilik yapan bir insan yeni fark etmiş mesela.
Ya işte eğitime açık olmak gerek ya. Bilmiyorum, biz burada gelip dördümüz kafa kafaya veriyoruz, konuşuyoruz. Her şeyi bildiğimizden mi konuşuyoruz? Hayır, ama öğrenmeye açık mıyız? Evet. O yüzden ileride yönetici olduğumuz zaman umarım bunları hatırlarız. Ve kendimizi sürekli geliştirmeye ve öğrenmeye, sürekli olarak motive etmeye devam ederiz. Belki de 10 yıl içerisinde yeni şeyler konuşulmaya başlanacak. Gündemde yeni şeyler olacak. Yani bunlara kapalı olmaktansa... Ne bileyim ya, bu insan çok sıfırdan başlamış ama.
Şu konuyu da merak ediyorum. Acaba gerçekten 15 yıl öncesinde iyi bir yönetici nasıl olmalıdır gibi şeyler tartışılıyor muydu gerçekten?
Ya da cevapları belki çok farklıydı.
Ya da cevapları var mıydı? Aynen.
Biraz nesil farkıyla da alakalı. Ben de her şeyin nesil farkına bağlıyorum ama. Ama çok bağlı. Yani,
bağlı gerçekten.
Yani bizim, tabii eski yönetim tarzları artık geçerli olmuyor. Yani milenyıllar üzerinde.
Ya Nihan'ın az önce söylediğine bir cevabım var benim. Yine kötü ilişki analojimi burada kullanıyorum. Sen ve yöneticin arasında kötü bir ilişki varsa ve bu insan kendi karakterinden ötürü değişmiyorsa ve eleştiriye açık değilse, o zaman o kötü ilişkiden bir an önce kendini kurtarmak lazım. Her iş sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok. Kendini o problemli durumdan çıkarıp daha iyisini hak ettiğine inanarak ve daha iyisini bulacağını ümit ederek yolculuğa devam etmek insanın kendi sorumluluğunda. Tam olarak kötü giden bir romantik ilişkiyi bitirme adımını atmak da benzer bir durum. Bunu dördümüz de yaptık daha önce. Yine yapabiliriz. Başkaları da yapabilir. O yüzden bunu dinleyen insanların da buradan cesaret bulmasın ve eğer ki her şeyi yaptım ve değişmiyorsa ne yapayım o zaman, bu da böyle demek deyip kabul etmektense daha iyisinin olabileceğine inanarak o ümidi kaybetmemelerini ben de ümit ediyorum. Kendime de sürekli bunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum.
Güzel bir kapanış oldu.
Evet, sadece kapatmadan şunu hatırlatalım. Kendimiz için yapıyoruz Instagram hesabımızdan. Bize yazabilirsiniz. Hangi konuları konuşmamızı istediğimizi yazabilirsiniz. Bölümler hakkında yorum yazabilirsiniz. Bunları post altına yorum yazarsanız daha çok mutlu oluruz. Ama diyelim ki isminiz gözüksün istemiyorsunuz, o zaman DM de atabilirsiniz. Biz her yorumu kesinlikle okuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.